Sayfa 191. 34. Mesele oldukça tuhaf. Aynı tatlı günahı işleyen adamlar, kendilerinde olağan ve tatlı saydıkları başkaları için affedilemez. Kendileri için eğlence sayılan bir iş, başkalarından çıksa cinayet olur. Nevhayal'in büyük kardeşi Sururi Bey, İstanbul'un haşeri gençlerindendir. O çoktandır babasının evindeki kıvırcık top saçlı, yanağının kenarı benli, duru, beyaz, fıkır fıkır yaramaz hizmetçi kızı içinden geçirip duruyordu. Ne var ki bunun için bir plan gerekli. Çok uzun düşünmeden bunu buldu. Birkaç gece babasının evinde kalmak yolunu aradı. Bunun için iç güveysi bulunduğu Beşiktaş'taki konakta eşiyle hiç yoktan bir kavga çıkardı. Meyhanede attı attı. Çakır keyfin üstünde bir neşeyle babasının evine düştü. Yemek yemedi. Döşeğe girmedi. Güzel Mah'ın elinden bir fincan kahveyle birkaç bardak su içtikten sonra minder üzerinde sızdı. Bardakları alıp verirken sarhoşun gözlerinden ateşler saçıyor, Mah'a ahı kahveye getirecek mısralar uyduruyordu. Bunlardan irkilen zavallı kızcağız için için titredi. Ama ne yapsın? O akşam biri küçük hanım için, biri de kendi için gelecek iki davetli vardı. Süha Pertev'le Latif Ahsen Beyler. İki davetlinin birbirinden haberleri yoktu. Mah'ın da aynı biçimde bir davetlisi olduğunu Nevhayal de bilmiyordu. Her biri başka odalara alınıp ağırlanacaklardı. Ah ne yazık ki Felek Mustafa'ya yar olmadı. Sarhoşun ezandan sonra pek vakitsiz çıka gelmesi önce işlerini bozar gibi oldu, sonra minder üzerinde horul horul sızıp kalması Mah'a planından caymamak umudunu verdi. Çetenin yangın yerindeki saldırısı da Süha Pertev'in yerine gelen Galip Nihat'ın davet yerine tam zamanında yetişebilmesine engel olmuştu. Bu yüzden hesap şaşmış, ayrı ayrı saatler içinde çağrılan davetliler sokakta birbirine rastlamışlardı. Mah, Galip Nihat'tan sonra gelmesi gerekirken önce gelen Latif Ahsen Bey'i seve seve soydu, döşeye yatırdı. "Sakın buradan başka yere kımıldama, benim dışarıda görecek önemli işlerim var." diyerek odadan çıktı. Alt kat pencerelerinden arka sokağa gözetlemeye başladı. Çok sürmedi. Süha Pertev'in pelerini içinde Galip Nihat sükun etti. Parolayı verdi, içeri alındı. Hizmetçi kız, küçük hanımın sevgilisini kendi eliyle onun eline teslim etti. Sonra o da o gece için kurduğu çiftler yuvasına dönecekti. Fakat iş öyle ters gitti ki, annesi tarafından soyundurulup döşeğe yatırılan Sururi Bey, bir süre sonra iki ateşin etkisiyle uyandı. Midesini ispirto, beynini Mah'ın aşkı yakıyordu. Dört yanına bakındı. Gece ilerlemiş, yanındaki sürahiyi lık lık lık yarıya kadar dikti. Ateşin birini söndürdü. Ötekini de dindirmek için odadan çıktı. Karanlıkta el yordamıyla yürüdü. Küçük merdivenden alt kata indi. Tam bu sırada Mah da Galip Nihat'la el ele büyük merdivenlerden yukarı çıkıyorlardı. Sururi Bey yavaşça hizmetçi kızının kapısını araladı. Oda zifir gibi karanlıktı. Ama bir iki kulaçta döşeyi buldu. Hemen içine el attı. Tepeden tırnağa kadar bütün gövdesi büyük bir sevinç uyanıklığıyla titredi. Çünkü parmaklarının altında sıcak ve yumuşak bir vücut kıpırdanmıştı. Oh, işte o, Mah serpilmiş yatıyor. Tadacağı şeyin lezzetini hayalinde canlandırarak iki avucunu birbirine yapıştırıp gözlerini süze süze ellerini ovuşturdu. Karanlıkta üzerinde gezinen okşayıcı ele karşı Mah, bir iki kıpırdanıştan başka bir ürküntü eseri göstermemişti. Okşamadaki isteğe kendini vermemek için ne bir hırçınlık, ne bir küçük karşı koyma. Talihin bu büyük lütfuna karşı hemen teşekkür etmemek bir çeşit nankörlük sayılmaz mıydı? O akşam evde bu gece ziyaretine gelebilecek Sururi Bey'den başka bir erkek yoktu. Bunu kız da pek güzel biliyordu. Bu sessizce kıpırdanış, beyin isteğini yerine getirmeye bir çeşit eğilim anlamına gelmez miydi? Sururi Bey, o geceki sarhoşluğunun aşkın neşesiyle her şeyi kendi gönlüne göre yorumlayarak döşeye atladı. Yarı çıplak yatan vücudu iki kolunun bütün tutkusuyla bir kavrayıştır kavradı. Göğsünün şiddetli baskısı arasından koyu, yardım dileyen bir bariton ses çıktı. Sarhoşun sinirleri o denli gerilmiş, beyni o denli kızmış, gözleri o denli dönmüştü ki, ufak tefek körpe bir kızdan böyle boğazlanan bir dana sesi çıkamayacağını birdenbire anlayamadı. Fakat ikinci rampada biraz ayıldı. Üçüncüde kendine geldi. Lama'da lam, cime'de cim olduğunu artık apaçık anlayabilmişti. Sururi Bey, girdiği kadar çevik bir sıçrayışla döşekten çıkarak,
''Ulan bu ne? Karyola'da benim gibi üst tedikte bir torpil yatıyor. Az kalsın bir patlama olacaktı. Toz vuruştuk.''
yadırgamasıyla haykırdı. Pek gafil avlanan Latif Ahsen Bey'i hemen kolundan yakalayınca döşekten çıkardı. İki delikanlı gırtlak gırtlağa boğuşurlarken mah aşağıya döndü. Oda kapısının dışında bu korkunç olayı gördü. Felaketi haber vermek için yeniden yukarıya fırladı. Sonra elinde olmadan sevgili Ahsen'i azgın sarhoşun dayağı altında bırakarak ortadan kayboldu. Zavallı Ahsen, Sururi'nin vahşi ellerinden kurtulabildikçe can acısıyla rast geldiği yeğene saldırıyor. Öteki de arkasından atılıyordu. Bu avla zar, böylece merdivenlerden üst kata kadar çıkmışlardı. Yukarı sofada durumun korkunçluğu büsbütün arttı. Olay dehşetlendi. Kapısı açık ve gündüz gibi aydınlık bir odada, Nevhayal ile Galip Nihat karşı karşıya, üst perdeden ağır hareketlerle, suçlamalarla becerleşiyorlardı. Kız, tiksintiler içinde köpürerek kovuyor, erkek yılışık, sırnaşık, küstah bir gülümsemeyle, İsteğine ermedikçe kıyamet kopsa bir yere gitmeyeceğini kesinlikle söylüyordu. Nevhayal, karamsarlıktan ürpermiş saçları, kızgınlıktan büyümüş gözleriyle tepeden aşağı bir dram sanatçısı heyecanı içinde titreyip tepinerek ''Defol diyorum!'' ''Süha Pertevic'in söz verdiğiniz lütfa ermedikçe bu evden çıkmam. Bu gece bu uğursuz evde bir cinayet olacağını anlamıyor musunuz?'' ''Kollarım vücuduna dokunmaktan tutuştu. Burnum derinizin bayıltıcı kokusunu sağlıyor. Taze et kokusu almış aç bir yırtıcı ayıyım. Parça parça olurum. Pençeme geçirdiğim avı bırakmam. Cinayet benden korksun.'' Bu sırada Sururi Bey açık oda kapısından içeri bakarak
''Bu ne? Kız kardeşimle bir erkek. Kimdir o?''
Galip Nihat alaycı bir soğukkanlılıkla
''Kız kardeşinizin belalısı.'' ''Ne demek? Ben kayınbiraderimi hemen tanıdım. Siz de törelere aykırı düşse bile eniştenizi biliveriniz.'' ''Oo, ne dayanılmaz sabır tüketici alaylı sözler. Ailemizin namusuyla oynayan bu alçak kim?''
Sururi Bey dişlerini gıcırdatıp yumruklarını sıkarak bu küstah enişteye saldırmak ister. Fakat Nihat göbeği ortasına indirdiği hesaplı bir tekmeyle sarhoşu yere serer. Nevhayal'in abisi kendini birden toparlayarak ikinci saldırıya hazırlanırken Galip Nihat o gece düşmanından ele geçirdiği tabancayı karşısındakinin suratına çevirerek
''Beyefendi kendine gel. Bu gece seni, kız kardeşini, ananı, babanı, konağını hepsini yakarım billah.''
Sururi Bey çarpıntılar içinde bir çocuk gibi yaşlarını salıverir. Aile namusuyla birlikte onuru küstah bir düşmanın tekmeleri altında tuzla buz olmuştu. Öcünün alındığını sevinçli bir sırıtışla karşıdan seyreden Latif Ahsen'e baktı. Kendini çatlatacak kadar kabaran öfkesinin bir kısmını olsun boşaltmak için onun üzerine saldırdı. Galip Nihat tabancasının namlusuyla düşmanını tehdit ederek
''Bırak o suçsuz çocuğu!''
Sururi öfkeden dili dolaşarak
''Suçsuz mu? Hırz düşmanı. Ben onu hizmetçi kızın döşeğinden çıkardım. Suç onda değil, çağıranlardadır. Bu gece biz, onunla ikimiz burada davetliydik. Benim parolam denizaltıydı.'' Ahsen'den sorarak, ''Seninki neydi?''
Ahsen,
''Uçak.''
Nihat,
''Sen de fazla havalanmışsın ya.''
Nevhayal, ''Of aman yarabbi, ne iğrenç alçaklık bu. Hepsi yalan, iftira.'' Sururi,
''Ailemizin namusuna sürülen bu lekeyi kanla temizleyeceğim. Bu alçak saldırgan bana kimliğini söylesin.''
Nihat,
Kimliğimin K'sinden M'sine kadar kız kardeşiniz hanımefendi bilmektedir. Çünkü epeyce zamandan beri hala onun için yanıyor.
Nevhayal, sevmek kelimesini kirleten o mundar dudaklarını parça parça parçalasam yine hıncımı alamayacağım. Rezil iftiracı.
Nihat,
haşa, iftiracı değilim. Bu akşam buraya ben kendim çağrılmış değilim. Lakin bir davetlinin ciro ettiği biletle geldim.
Nevhayal, katmerli yalanlar, iftiralar.
Nihat,
gerçeğin nasıl olduğunu ikimiz biliyoruz ya, bu benim için yeter. Kardeşinin bu sorundaki bilgisizliği işin felsefesini bozmaz.
Nevhayal, böyle çilgin bir saldırıda cinayette felsefe arayan beyinsiz.
Nihat, en bayağı görünen şeylerde bile birer felsefe gizlidir. Ne var ki o hikmetleri bulup çıkarması hünerdir. Bey kardeşiniz aile namusuna sürülen lekeyi kanla temizleyeceğini söylüyor. İster kanla temizlesin, ister leke sabunuyla. Keyfi bilir. Ancak namus hakkındaki anlayışınızı yüzünüze karşı inceleyeceğim. Namusla kan sözcüğünü yan yana getirince kendinizi her kötülükten sıyrılmış sayıyorsunuz. Bu bir halk sanısıdır.
Doğru değildir. Bu gece buraya Süha Pertev gelecekti. Onu daraya çıkararak yerine ben geldim. Eğer gönlünüzün seçtiği gelseydi, önce karar vermiş olduğunuz gibi aşkın sonucuna ermeyi deneyecektiniz. Bu denemeyle her ikiniz de zevkin ve lezzetin sonuna ermekle mutlu olacaktınız. Aile namusunuzdan hiç söz açmayı gerekli görmeyecektiniz. İnsanlar kendilerine tatlı gelmeyen günahlardan çekinirler. Namus sözcüğünü birçok namussuzluklarda kullanarak göz boyarlar. Nevhayal Hanım'ın Süha Pertev'le Galip Nihat'tan hangisinin kolları arasına sergilemekte daha az iffetsiz, daha az günah işlemiş olacağı düşünmeye değer mi? Bunu ayırt etmek için zihin yoracak budalayı aramızda aramakta başka bir bönlük olur. Bay kardeşinizin şu ayrı çıplak genç için gösterdiği hınca ve şiddete gelince, bu saldırıda da namus sözcüğü bir garez aracı gibi kullanılıyor. Çünkü Sururi Bey, kendisi gece yarısından sonra hizmetçi kızın döşeğinde ne arıyor? Şüphesiz o da Mah'ı kucaklamaya, kolları arasında almaya gitti. Döşekte kızın beğendiği başka bir delikanlıyı uzanmış bulunca kıskançlıktan kan başına çıktı. Mah nikahsız bir erkekle yattıktan sonra bunun Ahmet ya da Mehmet olmasında hafifletici ya da ağırlatıcı bir neden aranır mı? Eylem aynı eylem değil midir? İşte namus sözcüğünün aile arasında sizin gibi küçük hanımlar küçük beylerce anlaşılması. Sururi rastgele bir iskemle kapıp Galip Nihat'ın üzerine yürüyerek, girmeye hakkı olmadan bir eve ırz çalmaya sokulan senin gibi en kötü bir hırsızdan felsefe mi öğreneceğim?
İskemleyi düşmanının kafasına savurur. Nihat çevik bir çekilişle vuruşu geçiştirir. Bir elindeki tabancaya ek olarak öbür eliyle bir iskemle de o yakalar. Bu iskemle kavgasına Ahsen Bey de seyirci kalmaz. Zampara arkadaşına yardım etmek için bir tane de o kavrar. Üç delikanlı söve, haykıra böyle birbirinin kafasına iskemle savrularken masalar devrilir. Camlar kırılır. Gürültü evi sarar. Bütün ev halkı döşeklerinden dışarı uğrar. Nevhayal'in babası Sadri Efendi, annesi Nazıma Hanım gözlerini ovuşturarak üst sofaya çıkarlar. Bu patırtı, bu alt üst oluş karşısında yaşlı baba ne düşüneceğini şaşırarak,
''Sururi bu ne? Gece yarısı bu vavayla, bu değerle, bu vuruşma, bu yarı çıplak yabancı erkekler kim?''
Sururi acı kahkahalarla,
''Bilmediniz mi? Onlar yabancı değil. Biri benim töreye aykırı eniştem, bu niteliğiyle sizin de damadınız. O çıplak da Mah'ın nikahsız kocası.''
Yaşlı efendi titreyerek,
''Böyle ters ters söyleme, şimdi yüreğime iner.''
Sizinki gibi asri olmamak yeteneğini yitirmiş kupkuru yüreklere artık inmelidir. Bundan sonra niçin, ne görmek için yaşayacaksınız?
Kendi gelen torunlara büyük baba olmak için mi?
Sadri Efendi dayanmak için eşinin kolunu arayarak,
''Bu abuk sabuk oğlan ne diyor? Sarhoş mudur nedir?''
Sarhoştum ama kendi evimde davetli olduğunu ileri süren bir zamparanın tabancası beynime çevrilir çevrilmez ayıldım. Gerçeği anlamak için soru cevap ister mi? Gözlerinizin önündekiler olayın biçimini, çeşidini pek güzel anlatıyor. Buraya giren bu ırz düşmanları kovmakla gitmiyorlar. Ne duruyorsunuz? Karakola uşak koşturunuz. Bu zorbalar buradan ancak zabıta gücüyle, polisle çıkartılabilir.
Galip Nihat'ın girgin ve ustaca konuşması sayesinde olayın kendilerinden yana döndüğünü sezerek cesaretlenen Ahsen Bey, "Siz çağırmazsanız da polisi ben çağıracağım. Soyuldum. Bir de üstelik dövüldüm. Her yanım yara bere içinde. Suçum ne, zamparalık mı? Ben buraya maymuncukla kapı açarak, pencere parmaklığı kırarak gelmedim. Davetle geldim. Paramla geldim. Hangi yüzyıldayız? Müşteri dövülür mü?"
Sadri Efendi kulaklarını tıkayarak, "Aman yarabbi, beynim yanıyor. Neler işitiyorum?"
Zavallı ihtiyar efendi, karısının kolları arasında çocuk gibi hüngür hüngür ağlamaya tutulur. Galip Nihat,
"Şu ihtiyarın haline acıyarak buradan çekilip gideceğiz. Polis çağırmak bizden çok sizin aleyhinize çıkar. Çünkü polis hepimizi sorguya çekecektir. Aramızda geçen şu dava bütün çirkin ayrıntılarıyla ve ailenizin adıyla ve resimleriyle olgular defterine geçecek. Sonra adliyeye kadar gidecek. Gazete sütunlarına düşecek. Bununla birlikte siz nasıl isterseniz öyle yapınız. Ben davetle geldiğimi her zaman ispat edebilirim." Sururi, "Babacığım, zorla size damat, bana enişte olmak isteyen bu zerba delikanlı doğru söylüyor. Polis çağırsak uğradığımız bunca üzüntüyle, şu kırılan dökülen şeylerle birlikte namusumuzu da kaybedeceğiz. Bu çirkin olayla lekeleneceğiz. Davetle geldiklerini ileri süren bu beyler ceplerinden bir metelik bile düşürmediler. Onlar için hiçbir kayıp yok. Dost doğru söylemekten sıkılacakları bir serüven de yok. Hep ayıp, günah, sıkıntı, üzüntü, acı bizim için. Biraz daha burada kalırlarsa bizden zarar ziyan dava edecekler. Bir ayak öncesi buradan savulsunlar."
Ahsen Bey, "Elbiselerim, saatle kordonum, para cüzdanım."
Sururi Bey, "Dediklerim nasıl çarçabuk çıkıyor?" "Peki peki, hepsini bulup vereceğiz. Bir eksiğiniz çıkarsa ödeyeceğiz."
Sadri Efendi,
"Bu hale tanık oluyorum. Bu sözleri işitiyorum da neden hala yüreğime inmiyor acaba?"
Sururi Bey,
"Bilmeyerek asirleşiyorsunuz da onun için. Böyle bir olay dedelerimiz zamanında çıkaydı, şimdiye kadar kanlar içinde yerlere serilmiş birkaç ceset görülürdü. Şimdiye kadar birçok namuslu aileler arasında buna benzer olaylar geçti. Hepsi de yalanıp yutuldu. Bizimki de basılır. Bu davetlileri savalım. Nevhayal adını takınan bu aşifte kızla o mah denilen fahişenin haklarından gelelim."
Nevhayal pek kurumlu bir adımla ortaya çıkarak, "Bir şeycik yapamazsınız. Ben isteğini yapmaya yetkili erkin bir insanım. Mah da aylıklı bir hizmetçidir. Her ikimizin de üzerinde kanun bakımından uslandırmaya kalkışmak hakkınız yoktur. Yapabileceğiniz şey hizmetçiyi kovmak. Levip Paşa'nın kızına yaptığı gibi kolundan tutup beni de sokağa atmaktır." Sururi Bey bir iskemleyle kız kardeşinin üzerine yürüyüp bütün ciğerlerinin genişliğiyle bağırarak,
"Benim katlanmam buraya kadardır. Bu gece kan dökülmeden bu namus sorunu bir sonuca varamayacak, çözülemeyecek. Ah bir tabanca, tabanca!"
Galip Nihat vahşi bir öç alma sevinciyle elindeki tabancayı Sururi'ye uzatarak,
"Alınız. Kardeşinizi bununla vurunuz. Sevgilisi Suha Pertev'in silahıdır. Can acısı duymaz. Belki sevine sevine, zevk ala ala mutlu ölür."
Sururi silahı eline geçirince namlıyı önce bu uydurma ve zorba eniştesine çevirerek,
"İlk önce seni gebertmeliyim melun ırz düşmanı."
Galip Nihat cebinden başka bir tabanca çıkarır. Sururi ile namlu namluya gelerek,
"Önce kardeşini öldür ki namus sözcüğünü bir oyuncak gibi ağzına almadığını bileyim. İşte ben buradayım. Sonra kozumuzu pay ederiz. Öldürüşmeye benden başlarsan belki yaralanır, belki de ölürsün.
namus lekesini temizlemeden gideceğin için bu ölümün ailene şeref vermeyecek, akılsızca ve kirli bir oyun olur. Sururi,
evet, iyi, doğru. İlk önce onu, sonra seni. Kaçma, orada dur.
Böyle anlarda silah, kızgınlığın verdiği saldırışla atılır. Düşünmeyle, ölçüp biçmeyle değil. Bu tartışma sırasında nevhayal ortadan savışır. Sururi Bey'in öfkeden kararan gözleri, kız kardeşi yerine kuruntu olarak önünde gövdeleşen hayale birkaç el ateş eder. Besbelli hayal koşar. O da arkasından. Bu hayal öldürmesinden dönüşünde de ne Galip Nihat'ı ortada bulur, ne de soygun Latif Ahsen Bey'i. Silah sesleriyle mahalle telaşa düşer, polis kapıya üşer. 20. ayrımın sonu. Sayfa 199.